16 Mart Salı sabahından herkese günaydın. Bu yayını şu anda yolda, sokakta, arabada, evde ya da bambaşka yerlerde ve zamanlarda dinliyor olabilirsiniz ama umarım sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Pandemiyle geçen bir yılı geride bıraktık Mart ayı itibariyle. Daha doğrusu Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü zamandan bu yana bir yıl oldu, hatta geçti bile. Bu zamanı zor bir dönem olarak değerlendirmek, yaşanan kişisel ve toplumsal onca şeyi birkaç kelimeye sığdırmak oldukça zor. Tarihe kazınacak bir dönem olmasının ötesinde kendi kişisel tarihimizde de farklı anılarla yerini aldı bile. İlk zamanlarda da öyle düşünüyordum, sanırım hala aynı yerdeyim. Kriz anlarında ve dönemlerinde akışın hızlanmasını değil, hayatın makul derecede yavaşlamasını anlamlı bulanlardanım. Durup bir kendimize, olana bitene bakmak, kendimizi koruyarak, kollayarak geçireceğimiz bir döneme en azından biraz soluklanmış girmeye çalışmak önceliğimiz olmalıydı. Kişisel olarak bunu kendime tembihlemeye çalıştım. Yapabildim mi bilmiyorum, zaman gösterecek. Doğru olan bu mudur, onu da hayat gösterecek. Yine de bu sürecin bir noktasında yollarımızın Aposto'yla, yollarımızın sizlerle 6.30 dinleyenleriyle kesişmesini de çok anlamlı, değerli buluyorum. Yayınlara başladığımızdan bu yana geçen zaman biraz daha katlanılır ve karantina tenhalığında biraz daha kalabalık geçti sizler sayesinde. Umarım siz de bu durumdan memnunsunuzdur bizler gibi. Daha nice yayında birlikte oluruz umarım. Tabii özellikle pandemisiz ve covidsiz zamanlarda. Bu iç dökmeden sonra müsaadenizle detaylara geçiyorum. Bugün kulaklarınıza ulaşan bültenin destekçisi Enokta. Enokta, pandemiyle hız kazanan online eğitim olanaklarının yetenek açığının hızlı ve etkin şekilde kapatılması için önemli çözümlerden biri olduğu düşüncesiyle öğrenmenin ve eğitimin yeni hali olarak gördüğü yeni nesil öğrenme deneyimleri tasarlıyor. Ayrıntılar bültende diyorum ve sizi gündemin öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerdeki mevcut uygulamanın bir süre daha sürdürülmesi ve gelişmelerin yakından takip edilmesi kararı aldıklarını açıkladı. Böylece risk haritası modeliyle belirlenen uygulamaların devamına karar verilmiş oldu. Erdoğan, ayrıca yerli aşı hazır hale gelene dek yurt dışından aşı tedariğinin süreceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 3 yerli aşı adayının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurduğunu, onayların ardından insan denemelerine başlanacağını ifade ederek yerli aşının yıl sonuna kadar hazır olmasını umduklarını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 Şubat ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre bütçe dengesi Şubat ayı içinde 23,2 milyon lira fazla, Ocak-Şubat döneminde ise 984 milyon lira açık verdi. Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 96,4 milyar lira, bütçe gelirleri 119,6 milyar lira olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 31 Aralık 2020'de sona eren 89. hesap döneminde elde ettiği dönem kârı 34,5 milyar lira olarak açıklandı. Otomotiv Sanayi Derneği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de Ocak-Şubat döneminde toplam üretim %6,5 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 geriledi. Üretim söz konusu dönemde ticari araç grubunda %14, ağır ticari araç grubunda %55, hafif ticari araç grubundaysa %12 oranında arttı. 2021 Ocak-Şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %14, otomobil ihracatı ise %27 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde Şubat ayında konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalış görülse de bu rakam bir önceki aya kıyasla artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki savaşın 10. yılı dolayısıyla Bloomberg için kaleme aldığı yazıda, Batı'nın önündeki 3 seçeneğin içinde en mantıklısının bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi için Türkiye'yi desteklemek olduğunu ifade etti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun okullarda öğrenci andının okutulmaması kararına ilişkin, öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır yorumunda bulundu. Sözcü'de yer alan haberde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun okullarda öğrenci andının okunmasını iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozduğu, karara ilişkin gerekçenin henüz yazılmadığı belirtilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında kesinleşen yargı kararına ilişkin bir soruya, anayasaya göre kesin hüküm bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil yanıtını verdi. Geçtiğimiz ay Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na terör örgütü propagandası yapma suçundan verilen hapis cezasını onamış, Gergerlioğlu da Mart ayının başında karara itiraz için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Türkiye, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında mutabakat imzalanan ve 3 ülke arasında elektrik bağlantısı kurulmasını hedefleyen bir projenin güzergahının Türkiye karasularından geçmesi sebebiyle İsrail ve Yunanistan'a nota verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen video konferans toplantısında Yunanistan ile görüşmelere önem verdiklerini belirterek Yunanistan'a uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri çağrısında bulundu. Dünyadan manşetler. Birleşik Krallık, Suriye rejiminden Dışişleri Bakanı Faysal Miqdad'ın da aralarında olduğu 6 üst düzey yetkiliye yaptırım kararı aldı. Karar, seyahat yasakları, varlık dondurma gibi yaptırımlar içeriyor. Açıklama metninde, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Esad rejimi, barışçıl reform talep eden Suriye halkını 10 yıllık bir vahşete maruz bıraktı ifadesi yer aldı. Myanmar'ın en büyük şehri Yangon'da gerçekleşen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesiyle en az 38 protestocunun daha öldüğü bildirildi. Pekin yönetimi, Çin merkezli şirketlerin bölgedeki fabrikalarının hedef alınmasının ardından sıkı yönetim ilan edilen bölgelerde Çin yönetiminin darbeyi desteklediğine inandıkları iddia edilen protestocuların tesisleri ateşe verdiklerini, bazı fabrikaların yağmalandığını belirtti. Almanya'da iki eyalette gerçekleşen seçimlerde Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller, Rheinland-Pfalz eyaletinde Sosyal Demokrat Parti sandıktan zaferle çıktı. Şansölye Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik ise her iki eyalette de parti tarihinin en kötü sonuçlarını aldı. Avustralya'da dün on binlerce kadın eylem ve yürüyüşlerle cinsiyet eşitliği ve cinsel saldırı mağdurları için adalet çağrısında bulundu. Eylemler son dönemde ülkenin siyasi kurumlarında yaşandığı belirtilen cinsel taciz, ayrımcılık ve suistimal suçlamalarını takiben gerçekleşti. Geçtiğimiz haftalarda bir kadının 2 yıl önce parlamentodaki bir ofiste Başbakan Scott Morrison'ın Liberal Partisi'nde görevli olduğu söylenen bir kişi tarafından tecavüze uğradığı yerel basında yer almış, Başbakan Morrison şikayetin ele alınış şekliyle ilgili özür dileyerek soruşturma sözü vermişti. Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda'ya Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinden gelen ürünlerin gümrük kontrollerini mecbur kılacak olan son tarihi tek taraflı erteleme planının açıklamasının ardından Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Krallık'a karşı yasal süreç başlattı. İsveç merkezli sivil toplum örgütü, Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün açıkladığı rapora göre dünyanın en fazla silah ihracatı yapan 3 ülkesi ABD, Fransa ve Almanya'nın silah satışları son 5 yılda arttı. Rusya ve Çin gibi ülkelerin satışlarında ise büyük düşüş görüldü ve genel ortalamanın duraklamasına yol açtı. 2011-2015 ve 2016-2020 dönemleri dikkate alındığında F-35 satışının yasaklanması ve yerli üretime ağırlık verilmesi gibi sebeplerle Türkiye'nin silah alımı da %59 azaldı. Politika. Covid-19 pandemisi, sosyal devletin tanımı konusunda tartışmalar doğuruyor. Toplumun refahını iyileştirmek için devletlere piyasayı regüle etme, kaynakları toplama ve dağıtma süreçlerinde roller biçilir. Spektrumun iki ucunda devletin piyasaya müdahalesinin her koşulda felaket getireceğini öngören ve serbest piyasaya inanan klasik liberallerle devlet dışı aktörlerin ekonomideki rolünü reddeden ve devletin ekonomiyi domine ederek eşitlik sağlaması gerektiğini savunan sosyalistler bulunur. Modern dünyada gerçeklik ikisinin arasındadır. Anayasaların çoğu devletlere iki tanımın arasında bir noktada görev tanımlar. En basit şekilde devletin toplumsal refah ve adalet için sosyal güvenlik kurumları oluşturması ve sosyal harcamalarda bulunması, vergi, istihdam ve ücret politikalarını düzenlemesi olarak tanımlanabilecek sosyal devletin dünyanın farklı coğrafyalarında farklı modelleri olduğu gibi bu kavramın tanımı ve kapsamı zamanın ruhuna, tarihsel şartlara göre şekillenir. Bartu Özden'in Sosyal Devlet ve Pandemi diye başlıklandırdığı yazısından tadımlık bir bölümü sizlerle paylaştım. Yazıyı daha detaylı incelemek için bugünün bültenini ziyaret edebilirsiniz. Politika Türkiye. Pandemi şartları mültecilerin hayat koşullarını oldukça zorlaştırıyor. Türkiye'de statü talepleri karşılanmayan 5,5 milyon mülteci ekonomik krizin ardından pandemiyle sarsıldı. Salgın, işsizlik ve açlıkla birlikte geldi. Düşük ücretle, güvencesiz şekilde çalıştırılan mülteci işçilerin yaşadığı sorunlar salgınla birlikte katlandı. Ebru Bozkurt, pandemide mülteci olmak başlıklı yazısında önemli bir konuyu gündem ediniyor. Bu değerli yazıyı okumak için bülteni ziyaret etmeyi unutmayınız. Bir Aposta 6.30 yayınında daha sona geldik. Ben Yakup. 16 Mart Salı gününün detaylarını dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Perşembe günü yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakmanızı diliyor ve hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.